Ayrım 10, sayfa 164. Denizlerin koğuşuna ilk girişimin gecesinde üstteki yatağımda tuttuğum notları güç okunur biçimde ince ince temize çekerken yanımdaki yatakta yatan sevgili Emil Galip Sandalcı müthiş bir merakla beni izliyordu. Yazdıklarımın ilk bölümünü kabaca ilginç yerlerini atlayarak bir kez daha yazdım bir defter sayfasına. Bir zarfa koyup yapıştırdım ağzını. İki günde bir gece yarıları koğuşa uğrayan yaşlı şişko gardiyana adını unuttum. Karıma vermesi için o zarfı gizlice verdim. Onunla aram çok iyiydi. Birkaç kez karıma yazdığım notları eczaneye götürmüş, karım da ona çocukları için bazı ilaçlar vermişti. O günlerde midem çok kötüydü. Karım kompensan getirmişti cezaevine ama faşist yüzbaşı doktor o ilaçları yanımıza vermiyor, sağlık odasındaki dolapta topluyordu. Kompensan midenin her asit salgılayışında ağızda yavaş yavaş emilerek alınan asiti azaltan bir ilaçtı. Şişko gardiyan karımdan aldığı kompensan kutusunu gece yarısına doğru gizlice getirip bana vermişti. Mektuplar da getiriyordu karımdan. O gece notlarımı bir zarf içinde karıma vermesini söylerken kaygılıydım. Yazdıklarımın pek de önemli bir şey olmadığını, zarfı bir an önce karıma götürürse çok sevineceğimi söylemiştim. Bu bir ön denemeydi. Bu iş olursa notlarımı bütün ayrıntılarıyla rahat rahat yazıp buradan uçurabilecektim. Gardiyan dayı tam 5 gün ortalarda görünmedi. 6. günün gecesinde yine gece yarısı herkes uykudayken gelip yavaşça uyandırdı beni. İnip terliklerimi giydim, koridora çıktım. Ceketini iç cebinden çıkardığı zarfı elime sıkıştırdı. Kaç gündür hasta olduğunu, bu yüzden götürüp karıma veremediğini bir tür özür dileyerek verdi bana. Sanırım zarfı açmış, okumuş, korkmuştu. Ama namuslu adamdı. Götürüp yönetime verebilirdi, bu yolun kapalı olduğunu orada anlamıştım. Duruşmalara kolumun altındaki dosyamla gidiyordum. Birçok yazılı belgem vardı dosyamda. Savunumu hazırlıyordum. Her seferinde reddedilen tahliye dilekçelerim bu kabarık dosyadaydı. Kapı altından çıkarılınca dosyamı her seferinde alıp inceliyorlardı. Yazdığım notlarımı geceleri üşenmeden yeniden düzenliyor, savunma notlarımın arasını bir örnek bir yazıyla sıkıştırıyordum. Haftada bir çarşamba günleri yakınlarımızla görüşebiliyorduk. O gün görüş odacığında kirli camın ötesindeki karıma alttaki küçük delikten önümüzdeki çarşamba günü duruşmam olduğunu, boş yere buraya gelmemesini, kendisini ancak duruşma sırasında uzaktan görebileceğimi söylemiştim. Onun da arkasında, benim de arkamda birer nöbetçi er duruyor, konuşmalarımızı dinliyorlardı. Onu çok özlediğimi, o gün duruşma salonunda onu elinde o çiçekli çuval çantasıyla görmek istediğimi açık açık söylemiştim. Burada görüşemeyeceğimize göre, duruşma bitince belki bizi orada görüştürebileceklerini de sözlerime ekleyip, sakın oradan hemen ayrılmamasını, beklemesini de ısrarla belirtmiştim. Duruşma günü dinleyici olarak karım da vardı salonda. En çok da kucağında duran çiçekli çuval çantasına sevinmiştim. Duruşma bitip de beni aşağıdaki bekleme salonuna aldıklarında kapının ağzındaki masada oturan astsubay başçavuşa Savcı Günsoysal'ın halamın oğlu olduğunu, kesinlikle kendisiyle görüşmem gerektiğini söyledim. Astsubay bir kağıda bir not yazdırttı bana. Bir erle kağıdı gönderdi. Biraz sonra Gün çıktı geldi. Şaşırmıştı. Öpüştük. Odada ikimizden başka da kimse yoktu. Bugün görüş günü olduğu halde karımla görüşemediğimi, Ülkü'nün dışarıda beklediğini, mümkünse buraya çağırtıp bizi görüştürmesini istedim. Gün yüzbaşı hemen astsubaya karımın adını verip dışarıda bulmasını, alıp getirmesini emretti. Bir masanın başında konuşuyorduk. Az sonra karım elinde çiçekli çuval çantasıyla içeri girdi. Sarılıp öpüştük. O da karşıma masaya oturdu. Çanta masanın üzerindeydi. Karımın eczacı olduğunu öğrenince kapının dışında bekleyen astsubay da söze karıştı. Bu söyleşi sırasında dosyamın içinden çekip çıkardığım notları yavaşça çantaya soktum. Karım çok heyecanlanmıştı. Yüzü sapsarıydı. Konuşma bitip onu yolcu ederken notların çok önemli olduğunu, hızla bir taksiye atlayıp buradan uzaklaşmasını, içindekileri çok gizli bir yerde saklamasını da kulağına yavaşça fısıldadım. Denizlerle ilgili notları karımın rahatça cezaevinden çıkardığını, üstü örtük biçimde yazdığı bir mektuptan öğrenince elimdeki notları parçalayıp atmıştım. Aylar yıllar sonra yazdığım Gülünün Solduğu Akşam bu notlardan çıktı. Nazım da söylemişti. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Yıllardır özlediğim küçük bir yazı makinesine sonunda kavuşmuştum. 1971. Her yere taşınabilir Olivetti marka küçük yassı bir makineydi. İzmir Caddesi'nde yazı makineleri satan bir dükkandan taksitle almıştım. Savunma dönemine girince makinemi de cezaevine getirtmiştim. Denizlerle buluşma olanağı doğunca Deniz önceden gizlice anlaştığımız gibi idareye bir dilekçe vererek önlerinde pek az günleri kaldığını, savunmalarını temize çekmek için bir daktiloya daha ihtiyaçları olduğunu, duyduklarına göre cezaevinde bende bir makine olduğunu, o makineyi kendilerine verip veremeyeceğimi öğrenmek istediler. Yönetimden biri geldi, sordu bana. Ben makinemi sevinerek görevliye teslim ettim. Ancak içeriye makine bir gün sonra verilmiş. Kim bilir makinede neler arayıp da bulamadı görevliler. Sonra Deniz'den yönetime bir ikinci dilekçe. Verdiğim makinenin klavyesinin F harfiyle başladığını, oysa onların Q harfiyle başlayan klavyeye alışık olduklarını, benim de bir hukukçu olduğumu, hem yazı makinesini kullanarak hem de bir hukukçu olarak kendilerine savunmalarında bir ölçüde yardımcı olabileceğimi belirtip hücrelerine girmeme izin verilmesini istediler. Bu istekleri yönetimce nasıl oldu bilmem kabul edildi. Kapıları bana açıldı. Daha önce gizlice girdiğim ön hücreler koğuşuna bu kez kollarımı sallayarak böylece girebildim. Onlarla birlikte olduğum günler içinde o yazı makinesi pek az kullanıldı çünkü o bir bahaneydi. Salıverilip cezaevinden çıkarken makinemi yanıma almamın uygun olmayacağını düşünüp onlara bıraktım. Ne idamın önlenmesini amaçlayan 22 bin imzalı dilekçemiz, ne aydınların sözlü yazılı uyarıları işe yaradı. O üç güzel insan Hıdrellez sabahı asılarak öldürüldüler. Dünyadaki denizlerin ve karaların simgeleri sayılan Hızır ile İlyas peygamberlerin adlarının birleştirilmişi olan Hıdrellez sabahı yok edilen bu güzel çocukların ardından ağıtlar yakmadık. Acılarını yüreğimize gömdük. Ama bu imzalarla karşı koğuşumuza bile katlanamayan yöneticiler bu kez bizi, sözde onları kurtarmak amacıyla Bulgaristan'a kaçırılan, Boğaziçi uçağını kaçıran şebekenin şeflerinden biri olarak gösterdiler. Birçok kişiyle birlikte beni de içeri aldılar. Yazı makinem içeride kalmıştı. Kitap evine gelip giden mamağın sürekli ziyaretçileri olan avukatlar aracılığıyla cezaevinden makinemin bana verilmesi haberini kaç kez gönderdim. Sonunda bir gün bir avukat haki renkli bir torba getirdi bana. Mamaktan. Bu benim yazı makinemmiş. Torbanın ağzındaki düğümü çözdüm. Makinemin bütün parçaları torbanın içindeydi. Makinem bir torba dolusu parça halinde dönmüştü bana. Hem o makineyle Mamak'ta geçen anılarım hem de makinemin bu darmadağın görünüşü içimi acıyla doldurdu. O üç güzel insan da o küçük güzel makinemde yoktu artık. Birkaç gün sonra aklıma geldi. Torbayı kaptığım gibi makinemi taksitle satın aldığım mağazaya gittim. Durumu sahibine anlattım. Bu parçalardan bir makine oluşturup oluşturamayacağını sordum. Adamcağızın gözleri doldu. Öptü yeşil torbayı. Beni mağazada gezdirmeye başladı. Masalar değişik boyda, değişik marka yazı makineleriyle doluydu. Buradan bir makine beğen dedi. Anlamadım. Yeni bir makine olacak gücüm yok. Benim makinemi eski durumuna sokamaz mısın dedim. Orasını bana bırak. Sen kendin için bir makine seç dedi. Gözlerim birbirinden güzel makinelerin üzerinde bir bir dolaşıyordu. Yok, ben makinemi isterim dedim. Tamam dedi. Sen şimdilik bir makine seç, gerisini bana bırak. Sonunda pek de bir şeyi anlamadan küçük bir makinenin önünde durdum. Makineyi kutusuna koyup kolundan çekti beni. Dipteki küçük çalışma bölümüne götürdü. Ne diyeceğini merakla bekliyordum. Bu makine artık senin dedi. Ne demek benim? Senin. Bu torbayı da ben el koyuyorum dedi. Seninle makineleri değiş tokuş ediyoruz. Bu torbadaki parçaları birleştirmeye kalksan bile sen artık bunu eskisi gibi kullanamazsın. Ama ben asılan o çocukların anısına bu parçaları birleştirmeye çalışıp odamın baş köşesinde ölene dek saklayacağım onların anısına. Makineyi elime tutuşturup kapıya kadar götürdü beni. Öptü iki yanağımdan. Elimde yeni makinemle kitap evine yollandım. Bu yeni makinem kısa bir süre sonra bir kez daha içeri atılacağım cezaevinde yeni bir savunma hazırlığımda bana eşlik edecekti. 1972. 3 Haziran 1972. Uçak kaçırmışım. Türk Hava Yolları'nın Boğaziçi adlı uçağını kaçırmayı planlayan bilmem kaç kişilik örgütün 3 yöneticisinden biri de benmişim. Yani bu olayın içindeki esas olanlardan biriymişim. Vay be! Böyle garip bir suçlama üzerine gözaltına alınıp 8 gün sonra müthiş bir sorgudan geçirilip geri getirildiğim muhabiri okulunda kapatıldığım odadan 3. gün alınıp bir askeri araçla Mamak bir nolu askeri cezaevine getirildim. Arka hücreler diye bilinen bir dizi hücreden birine tıkıldım. Saçlarım yine ama bu kez 0 numarayla kesildi. Geldiğim muhabiri okulunda alındığımın ikinci günü 3 numarayla tıraş edilmiştim. Uçağa binmek düşüncesi bile bende her zaman bir ürpertiyi de birlikte getirir. Nedense korkarım. Gerçi uçak havalandıktan sonra atarım bu korkuyu üzerimden. Ama uçak benim için her zaman ürpertici bir taşıtı olmuştur. Bir de alçılırken garip bir gerilim yaşarım. Zamanla ona da alışacağımı biliyorum. Uçağa binmekten korkan biri de uçak kaçırma planları yapabilir. Ama uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan benim gibi birinin böyle bir suçlamayla buluşması gerçekten şaşırtıcı. Şaşırtıcı olduğu kadar da aptalca. Ama neden böyle uydurma bir suçlamayla burada bulunduğumu seziyorum. Onlar da biliyor bunu. Tahminden sorulabilir. İşte bunu bilmiyorum. Bildiğim şu, bunun hesabı sorulamaz, sorulamayacak da. Mamak cezaevi geçen yıla göre oldukça değişmiş. Aylar öncesinde bıraktığım cezaevi değil. Demir kapılar çoğalmış, kurallar alabildiğine katılaşmış, yasaklar artmış. Önceki girişimde bu kapatıldığım arka hücreleri görememiştim. Hemen arkasındaki ön hücrelere benziyor, denizlerin kaldığı hücrelere. Ortak bir duvara sırtlarını vermiş simetrik iki uzun koğuş. Denizlerle buluşmak için ön hücrelere birkaç kez girmiştim. Orada dipte hücrelerin olmadığı geniş bir boşluk vardı. Oradaki büyük masada çocuklar yemeklerini yiyor, savunmalarını hazırlıyorlardı. Havalandırmaya açılan kapısı da vardı. Burada dipte öyle genişçe bir alan yok. Havalandırmaya açılan kapısı da. Yan yana hücrelerden oluşmuş sivri bir koğuş. Nöbetçi er elindeki copuyla bir aşağı bir yukarı dolaşıyor önümde. Bütün hücrelerin koridora bakan yüzleri yerden tavana kadar uzanan demir parmaklıklarla örülü. Hücrelerin kapıları da bu parmaklıkların içinde. Uzun boylu, gaga burunlu, kırmızı yüzlü bir Laz çavuş aldı getirdi beni bu hücreye. Bu koğuştan o sorumluymuş. Nelere dikkat etmem gerektiğini dövecekmiş gibi erkekçe bir sesle kendi şivesiyle anlattı. Boşu boşuna dayak yemeye hiç niyetim yok. Muhabiri okulunda yapılanlar yeter. Gün boyunca yatağa oturmak, uzanmak yasakmış. Bütün günü ayakta geçirecekmişim. Ancak akşam yoklamasından sonra yatabilirmişim. Efendi bir adama benziyormuşum. Daha sonra gelip benimle uzun uzun konuşacakmış. Laz çavuş böyle bir şeyler söyledi. Sonra acele bir işi olsa gerek kapının demirleri arasından ranzanın demir borusunu da içine alarak kalın zinciri geçirdi. İki ucundan elindeki asma kilidin sapını sokup cuk diye kilitledi. Hızlı uzaklaştı. Yatana kadar ayakta kalmak düşüncesi tabanlarındaki sızıyı bir anda artırdı. Ne kadar kalacağımı bilmediğim hücremi şöyle bir gözden geçirdim. Parmaklıklı dar bir demir kapıyla içeri giriliyor. Dipteki kapısız hela aralığına giden, kapı genişliğinde daracık bir koridor, yanda da iki katlı ranza. Hela aralığında duvarın ortasında altındaki lavabosu sökülmüş, küçük sarı bir musluk, yanda da siyahlaşmış, çömelip sıçma yeri. Duvarda tek başına kalmış musluk çok komik. O da benim gibi tek başına. Burada ne kadar kalacağım belli değil. Buraya alışmalıyım. Gün boyu ayakta tek başıma. Birden aklıma Necati Gelin'in ilk şiirlerinden biri geliyor. Gidecek yeri olmayan biri aslanları görmeye parka gitti. Aslanlar taştan, o bir insan. Nasıl anlaşırlar? Anlaştılar. İki katlı demirden ranza. Alttaki yatakta yatacakmışım. Laz çavuş öyle söyledi. Alt yatakla üst yatak arasındaki boşluk oldukça dar. Alttaki yatağa oturunca denedim. Dik durmak olanaksız. İki büklüm oturacaksın. Biraz doğrulmaya kalksan üstteki yatağın eğri bir rayları kafana çarpıyor. Kaldığım hücre koridora giriş kapısından oldukça uzakta. Dipten önceki üçüncü hücre. Girişte ilk hücrelerde birkaç kişi gördüm gelirken. Hücre kapıları açıktı. Yüzlerini göremedim. Duyduğum kadarıyla koridora çıkabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Anlaşılan yanıma sokulmaları yasak. Kim onlar acaba? Tanıdık birileri olabilir. Hışırtısından gazete okudukları anlaşılıyor. Az önce nöbeti devralan onbaşıya sordum yavaşça. Gazete okuyabilir miyim? Tutuklanana kadar her şey yasak hemşerim dedi. Konuşmak, soru sormak da yasak. Vay be, onca sıkıntı içinde sorasım geliyor. Peki osurmak? Anlaşılan gazete okuma özgürlüğüm, tutuklanma özgürlüğümle birlikte başlayacak. Peki ama neden yalnızca beni getirdiler? Altan Ömen, Emil Galip Sandalcı, Abdi Yazgan, İlhan Kalaylıoğlu neden orada kaldılar da? Yalnızca ben getirildim. Uçak kaçıran örgütün başındakileri bizleri neden ayırdılar acaba? Ya ötekiler, örgütün hiç bilemediğim öbür üyeleri? Onlar neredeler? Kim onlar? Muhabiri okulunda gözaltındaki bütün şafakçı subayları bitişiğimizdeki odaya doldurmuşlardı. Sorguları, işkenceleri tamamlanmış olmalıydı. Peki ama bizleri neden bir araya getirmediler? Hepimiz ayrı odalardaydık. Sanırım başka tek kişilik oda kalmadığı için beni bir teğmenle aynı odaya koymuşlardı. Seni özleyeceğim Teğmen Alaaddin Sevimli. Burada günler daha zor geçeceğe benzer. Amerikan filmlerinde gördüğüm hücreleri andırıyor burası. O ünlü filmdeki Alcatraz kuşçusunun kaldığı cezaevinin hücrelerini. Ama orada Bertrand Chester dolaşabiliyor, kafeslerde kuş besleyebiliyor, dışarıya açık pencereden gökyüzünü görebiliyor, küçük kuşunu oradan dışarıya uçurabiliyordu. Burası karanlık, boktan bir hücre. Muhabere okulunda kaldığım yer bir odaydı. Üç penceresi olan bir oda. Hele aralığındaki lavaboyu niye sökmüşlerdir acaba? Lavabonun altından çıkıp duvara giren boru da kesilip hoyratça koparılmış. Kurşundan boru kalıntısı duvarın ortasında öylece duruyor. Yıllar sonra yazdığım Kendi Gecesinde adlı öykümde çizdiğim hücreyi buradan yola çıkarak yazdım. Duvarda tek başına duran anlamsız sarı musluğu açıp baktım. İncecik aktı. Soyundum. Çantamdan sabunumu, havlumu çıkardım. Çıplak ayakla girdim alacakaranlık aralığa. İncecik akan suda donumun ıslanmasını aldırmadan ellerimi, yüzümü, koltuk altlarımı, bacaklarımı sabunlayıp yıkadım. Sonra da başımı. İçeri girdim gireli, yarım yamalak da olsa ilk yıkanışım bu. Su oldukça soğuktu. Bedenimi daha toparlayamadım. Ağrıyan, sızlayan yerlerim var. Her yerlerim kırılıyor. Hücrede buz gibi. Üşütmemeliyim. Bulgaristan'a kaçırılan Boğaziçi uçağının sanıkları açıklanmış. Dipteki tutuklu arkadaşların konuşmalarından anladım. Gazeteden öğrendiler anlaşılan. Uçağı kaçırmayı biz planlamıştık ya. Adlarımız bir bir açıklanmış olmalı. Vay be, Türk güvenlik güçleri ne biçim çalışıyor. Basınımız da. Olacak iş değil. Kaçıran çocukları tanımıyorum bile. Televizyondan izlemiştim. TRT, Sofya Havaalanı'na inen uçağı saatlerce göstermişti. Sonra hava korsanları teslim olmuşlardı. Açıklamalarında deniz gezmiş de arkadaşlarının idam edilmemelerini istiyorlardı. Biz de istedik idamların önlenmesini. Bizleri o çocuklarla aynı kefeye koymaları, aynı eylemle suçlamaları, idamları önlemeye çalışmaktan geliyor olmalı. İdamların önlenmesi için şaka değil, 22 bin imza toplamıştık. Bir tür ilk sivil örgütlenme girişimiydi. Uçak kaçıranları yakalayamayınca anlaşılan bizleri aldılar içeri. Bu olay ancak böyle açıklanabilir. Bu suçlamanın altından nasıl kalkarız bilemiyorum. İlle de gözaltı süresi olan 30 günü burada tamamlamak mı gerekiyor? Ya sonra? Muhabere okulundaki oda arkadaşım Teğmen Alaaddin 40 gündür gözaltında olduğunu, hala mahkemeye çıkarılmadığını söylemişti. Nöbetçi er upuzun koridorda bir aşağı bir yukarı volta atıyor. Belli ki onun da benim gibi canı sıkılıyor. Ara sıra elindeki copu yandaki kalorifer dilimlerini sürterek yürümeyi deniyor. Postalları beton zeminde katı sesler çıkarıyor. Her önümden geçişinde göz göze geliyoruz. Bir yerlerde bir su akıyor, açık bırakılmış ya da bozulmuş bir musluğun sesi. Demek günlerce bu tek düze sesleri duyacağım. Postal sesleriyle su sesleri. Yine de su sesi daha iyi. Girişteki ilk üç hücrenin sakinleri havalandırmaya çıkarıldılar. 11 gündür ben de ilk kez başımı kaldırıp gökyüzüne bakabilirdim. Umutlandım ama boşuna. Koca koğuşta nöbetçi erle ikimiz kaldık. Öbür hücrelerin sanırım hepsi boş. Tek kapalı hücre benimki. Nöbetçi sigarasını tüttürerek karşıma geldi. Duvara yaslandı. Dik dik bana bakıyor. Konuşmak istemiyorum. Helaya girip oturdum. Beni tam göremiyor. Dizlerim dışarıda kalıyor. Bir de dizlerimin üzerindeki ellerim. Uzaklaştığını katı, tok ayak seslerinden anladım. Defterimi üstteki yatağın üzerine koydum. Nöbetçi önümden geçip uzaklaştıkça defterime küçük küçük izlenimlerimi yazıyorum ayakta. Şimdiye kadar hiç ayakta yazı yazmamıştım. Garip bir şey. Havalandırmaya çıkarılanlar yarım saat sonra döndüler. Kantinden alacakları şeyleri yazdırıyorlar birine. Bisküvi, süt, diş macunu, sigara. Çay ocağından çay gelmesini istediler. Belli ki bana bunlar da yasak. Çaktırmadan sigara içiyorum hele aralığında. Çavuş bu konuda bir şey söylemedi ama bilinmez. Belki o da yasaktır. Çantamda paketlerinden çıkarılmış bir sürü sigaram var. İçeri girerken bütün sigara paketlerini açıp boşalttılar. Paketlerde ne aradılar acaba? Tabanlarım acıyor hala. Ayakkabılarımı çıkardım, çorapla dolaşıyorum. Ama yine de taş üşütüyor ayaklarımı. Bu üşüme şiş tabanlarımın hoşuna gidiyor. Bir de sürekli ayakta durmak tabanlarıma yoğun sızılar biriktiriyor. Hele aralığına girip pantolonumu, donumu sıyırıp çüküme bakıyorum. Sinmiş, çekmiş kendisini, buruşmuş. Tablet gibi. Elimle sıkıyorum, acımıyor artık. Yatağım çok kötü. İçindeki büyük katı sivrilerle dolu topaklar belli ki yatağı yatılmaz kılacak. Elimle dışarıdan o katıların yerlerini değiştirmeye çalıştım ama boşuna. Bir ara nöbetçi uzaktayken köşedeki gevşek dikiş yerini elimle ikiye ayırıp içine bakmaya çalıştım. Olacak şey değil. Kocaman masuralar, askeri dikimivlerinin boşalan masraları olsa gerek. Elimi sokup tuttum, çektim, kullanılmış bir asker postalı. Demek yün yerine, pamuk yerine bunları tıkmışlar yataklara. Hiç olmazsa paçavralarla doldursalardı. Peki ama bu eziyet niye? Bir bildikleri vardır. Yatağın köşesini düzeltip olta atıyorum çorapla ayaklarımla. Üst kattaki yastık daha iyice gibiydi, yatakta. Nöbetçinin uzak köşede olduğu bir sırada üstteki yatakla alttakini değiştirdim. Toz burnumu kaşındırdı. Gündüz yatağa uzanmanın yasak olduğunu söylemişti Lastyavuş. Yine de çekinerek uzandım yatağın üzerine. Bitkinim. Tabanlarım sancıdı ayakta durmaktan, yürümekten. Nöbetçiler dik dik baktı ama bir şey demedi. Eskisi gibi rahatça basamıyorum yere. Şişleri indi ama tam basamıyorum daha. Birden koğuş kapısının açıldığını duydum. Sert adımlar, boş koridorda yankılı sesler çıkarırken fırladım, kalktım ayağa. Koğuş çavuşuydu, geldi durdu önümde. Bir süre sonra yoklama yapılacağını, nasıl davranmam gerektiğini, uymam gereken kuralları pek de sert olmayan bir sesle bir kez daha anlattı. Dediklerine çok önem verdiğimi görünce rahatladı. ''Neden ayakkabılarını çıkardın?'' dedi. ''Tabanlarım acıyor.'' dedim. ''Daha şişleri inmedi.'' Başı neydi? Anlamış gibi yaptı. Ne anladıysa. Suçumu sordu. Suçun falan olmadığını, boş yere içeri aldıklarını anlattım kısaca. Yere bakarak sessizce dinledi. Belli ki inanmadı. Kapının kilidini, zincirini yoklayıp uzaklaştı. Saat 18. Yatağımın üzerine attım kendimi yine. Üşüyorum. Pantolonumla kazağımlayım. Çoraplarım ayaklarımı ısıtmıyor. Boynuma havlumu da sardım. Karşı duvar boyunca hemen her hücrenin karşısında tavana yakın parmaklıklı birer küçük pencere var. Karşımdaki pencerenin kanadı açık. Kalkıp kapıya sokulup kara copunu sallayarak dolaşan nöbetçi çavuşa önümden geçerken alçak sesle ''Bir şey sorabilir miyim çavuşum?'' dedim. ''Sor'' dedi. ''Üşüyorum'' dedim. Karşı pencereyi lütfen kapatmasını söyledim. Bir şey söylemeden ayaklarının üzerinde yükselip elindeki copla pencerenin açık kanadını kapattı. ''Sağ ol'' dedim. Hiç duymamış gibi başını çevirip uzaklaştı. Hela aralığı su içinde. Soğukluk da, ıslaklık da oradan geliyor. Hela'nın kapısı niye çıkarılmış belli değil. Kapının pervazında üstü karalanmış boyayla kapatılmaya çalışılmış bir sürü yazı var. Kim bilir kimler neler yazdı. Bazıları yer yer okunabiliyor. Hela'nın duvarlarında da pek çok yazının kalıntıları var. Üzerleri kabaca badanalanmış. Tavanda da üzeri badana ile kapatılmış kocaman bir yazı. Belki zamanla çözerim bu yazıları. Çevremi ince ince gözden geçirirken başucumdaki kirli duvarla Hela'nın kapı pervazı arasındaki küçük boşluğa buruşturulup tıkıştırılmış bir gazete parçasına ilişti gözüm. Çekip aldım sararmış kurumuş gazete topağını. Merakla gizlice açtım içinde bir tutam tuz. Kim bilir kimden kalma. Buruşturup attım Hela'nın deliğine. Daha ilginç, daha gizli, hoş bir şey bulacağımı ummuştum. Bir uçak geçiyor uzaklardan, bir yolcu uçağı olmalı. Belki de kaçırılan bir uçaktır. Ne olursa olsun bir takım insanlar şu anda özgürce bir yerlerden bir yerlere uçuyorlar işte. Niye bilmem, Rilke'nin bir sözü geliyor aklıma. Benimse, Tanrım benimse üzerinde çatı yok, yağmur gözlerimin içine yağıyor. Rilke'nin o kitabı şimdi yanımda olsa doya doya bir daha okusam. Kaç kez okumuşumdur o kitabı. Matt Lourdes Bridge'in notları. Aradan yıllar geçti, hem de ne yıllar, yine eskisi gibi etkiler mi beni acaba? Başucu kitabımdı. Bazı bölümleri belleğime kazınmıştır. Abelone vardı ve onu herkes istediği gibi eskitiyordu. Ama birdenbire kendime sordum. Abelone neden var? Abelone'nin bir iyiliği vardı. Şarkı söylerdi. Yani şarkı söylediği zamanlar olurdu. Abelone hep vardı. Bu onun çok zararını oluyordu. Hele kitabın baş kişisi Malte'nin annesiyle çatı katına çıkıp o antika sandığı açışları, sandıktan bir bir çıkardıkları el örgüsü, ince dantelaları inceleyişleri. Ne büyüleyicidir o sahne. Sonra o çakı olayı. İki çocuk aynı çakıdan alırlar. Bir hafta sonra iki çocuğun kullandığı çakılar arasında benzerlik bile kalmamıştır. Rilke şöyle bir şey söyler. Başka başka ellerde çakılar ne kadar değişmiştir. Evet, evet. İnsanın bir tanrısı olsun da kullanmasın. Mümkün müdür? Evet, mümkündür. Beni en etkileyen, bana pek çok şey öğreten bölümlerden biri de görmeyi öğreniyorum diye başlayan bölümdü. İstanbul Üniversitesi'ndeyken Onat Kutlar'la karşılıklı oturur, bu kitaptan belleğimizde kalan cümleleri söylerdik birbirimize. Oysa burada ne üzerimde çatı var ne de gözlerimin içine yağan yağmur. Demir bir kafes içindeyim. Herkes beni tıpkı Abelone gibi dilediğince eskitiyor. Az sonra askerler uygun adımlarla bütün cezaevinde korkutucu yankılar yaratarak gelecekler. Nöbetçiler değiştirilecek yine. Geçen girişimde ana koridora bakan küçük koğuşun kapısından görmüştüm. Nöbet değişimi için giren erler, çavuşun komutlarıyla iki kola ayrılıyorlar. Koridor boyunca uzanan tabana yerleştirilmiş kaloriferleri örten, demir tabakaların üzerinde postallarını olanca güçleriyle vurarak bir tür tepinerek yürüyorlar, korkunç sesler çıkarıyorlardı. Yine aynı garip yürüyüş töreni, yavaş yavaş alışıyor gibiyim. Koğuşa girince nöbetçileri getiren çavuşun hiç değişmeyen komutları, nöbeti alanla nöbeti bırakan erlerin alabildiğine bağırarak söyledikleri bir örnek sözler. 7-9 nöbetini mukuatsız teslim ediyorum. Daha birinci nöbetçinin sözü bitmeden, bitmek üzereyken, ikinci nöbetçinin sesi patlıyor. 9-11 nöbetini mukuatsız teslim alıyorum. Hiçbiri mukuatsız diyemiyor, hepsi mukuatsız diyor. Belli ki sözcüğün kendisini de anlamını da bilen yok. Böyle öğrenmişler. Onların yanlışını düzelten biri de yok. Sonra yine çavuşun hiç değişmeyen bir örnek komutlarıyla dalgalana dalgalana uzaklaşan demir ökçelerin yankılı sesleri, büyük bir koronun giderek buruşup sönen sesleri. 9-11 nöbetini teslim alan nöbetçi, onbaşı. Elindeki tesbihini mafushane düzeninde fiyakayla parmaklarının arasından akıtarak geçiyor önümden. Tankçı. Başında siyah beresi var, ufak tefek biri. Mamak'ta geçen kalışımda parmaklarımın arasında çeviri akıta tesbih kullanmayı ben de öğrenmiştim. İşte yine buradayım, tesbihim bile yok. Gelen metasi seslerden akşam yemeğine hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. Yastığımı heladan yana koyuyorum. Başımı demir parmaklıklardan yana koymak gelmiyor içimden. Parmaklıkların arasından her an bir cop inebilir kafama sanki. Yattığım yerden karşımda iki küçük pencere görülüyor. Biri tam karşımda, biri az ötede. Camlar grileşti, koyulaştı. Dışarıda, dünyada akşam oluyor. Hücremin tavanından sarkan elektrik kordonunda iyi ki lamba yok. Koridorda tam karşımda bir ampul yanıyor. Cezaevinde ampulle hiç sönmez. Yatınca ışık gözlerime vuruyor. Duvardan yana dönersem ışıktan kurtulacağımı anlıyorum. Sonunda arka üstü yatarak başımı da sola çevirerek ışıktan kurtulabilmenin yolunu buldum. Başımı yastıkta gezdirdim. Lambanın en parlak noktasının önüne demir parmaklıklı kapının kalın demirlerinden birini getirdim. Oldu. Yatay dikey iki kalın parmaklığın kesiştiği noktada ampulün çiğ ışığı yok oldu. Bir de başımı sola çevirince